Ayrım 8.
Bu odaya tahammül edemiyorum. Hiçbir zamanda edemedim. Dışarı çıkalım. İnsanların arasında fazla dolaşamadılar. Süleyman Kargı'nın evine gittiler. Selim benden başka türlü bahsetmiş Süleyman Kargı'yı. Yumuşak ve anlayışlı bir insandan bahseder gibi anlatmış beni. Dünya değişiyor çevrende oğlum Turgut. Ayak uyduramazsan kayboldun demektir. Dünyada büyük ve güzel şeyler de var demişti bir gün. O sırada ben ne yapıyordum? Hiçbir güzelliğin içime girmesine izin vermiyordum. Öyle miydim? Hatırlamıyorum. Turgut sarhoş gibiydi. Ne yaptığını bilmeden kayıp gidiyordu sokaklarda. Anlatılmaz bir duyguydu bu. Neye benziyorum acaba? Beni kötü yetiştirdiler dostum. Güzel ifade gücünden yoksun bıraktılar beni. Tıpkı filmlerdeki gibi diyebiliyorum ancak. Ne acıklı değil mi? Turgut eve girince bir koltuğa yavaşça yığıldı. İnsan iki gün falan böyle hissetti kendini. Dostoyevski'yi kıskandıracak eserler yazar. Değil mi Selim? Turgut münasebetsizlik etme. Ederim Selim. Ben artık dünya çapında büyük bir adam oldum. Bir bilseler, Allah'tan bilmiyorlar. Bir de bilselerdi. Konuşturdun beni, yoruldum işte. Dehamı kaybettim. Hepinizi mahkemeye vereceğim. Süründüreceğim sizi. Kendim de sürüneceğim. Daha beter olacağım. Gördünüz mü? İki gün sürmez demiştim size. İki saat bile sürmedi. Gene de tatlı bir yorgunluktu bu. Süleyman Kargı sessizce yemek hazırladı mutfakta. Turgut da dalgın, bir şey düşünemeden oturdu. Düzenli bir ev. Rendeli kalaslardan yapılmış kütüphane, sararmış ciltsiz kitaplarla dolu. Mobilya olarak bir iki tahta kenarlı koltuk, bir orta sehpası ve sarı cilalı bir yazı masası, daktilo, kağıtlar. Bir kitapla uğraşıyorum diye seslendi mutfaktan. Elinde bir tabak kapıda göründü. Bütün hayatımca uğraştığım bir kitap. Değiştirip duruyorum. O kadar uzun sürüyor ki yazması. Bu arada sistemler eskiyip gidiyor. Yavaşça yerine döndü. Bu odada oturdular, konuştular. Kitaplardan. Süleyman Kargı'nın sesini duydu uzaktan. Okur musunuz Turgut? Çok isterim. Pek değil diye seslendi mutfağa doğru. Selim anlatmadı mı? Efendim? Selim anlatmadı mı acıklı durumumu dedim. Sofra örtüsü ve tabaklarla geldi. Bilmem. Oblomov'u nasıl okuduğunuzdan bahsetmişti. Heyecanlanmıştım. Öyle bir anlatmışsınız ki kitabı ona. Onun okumaya ihtiyacı yok derdi. Turgut yorgun bir gülümsemeyle cahil Turgut'u gizlemesini iyi bilirim. Kimse anlayamaz dedi. Bütün dünyayı kandırabilirim gibi geliyor bana. Ayağa kalktı, yazı masasını süzdü. Ne yazık ki bu meziyetimle çok övünürüm. Kendimi ele veririm. Süleyman Kargı güldü. Bir kadın olsaydı şimdi inanmıyorum derdi size. Turgut başını kaldırdı. Bakın, bunu anlamam için kitap okumama lüzum yok. Selim de bunu ifade etmek istedi işte. Omlet ve patlıcan kızartmasından ibaret yemek güzeldi. Yemekte konuşmadılar. Sonra Süleyman Kargı sofrayı itinayla topladı. Hemen bulaşıkları yıkadı. Turgut'un kurulamasına izin verdi. Odaya döndükleri zaman yemek ve bulaşık işlerinde titizimdir dedi. Bunları bir zevk haline getirmezseniz çok çabuk bıkarsınız. Bu öğütü nasıl kullanacağımı pek bilemiyorum dedi Turgut elini uzatarak. Yüzüğü görmüştüm. Heraklitus her şeyin her an değiştiğini söylüyor dünyada. Bunu uygun bir yerde kullanırım Heraklitus'u tanıyormuş gibi yaparak. İnşallah bana yalan söylememişsinizdir. İki erkeğin anlaşması başkadır işte. Birbirlerini beğendiklerini başka türlü ifade ederler. Yani bazı erkekler. Dikkat et oğlum Turgut. Düşünmeye, yargılara varmaya başlıyorsun. Meselenin ağırlığını omuzlarında taşıyacaksın bu gidişle. Kahvelerini içerken gene bir sessizlik çöktü üzerlerine. Sigara dumanları arasında birbirlerini unuttular. Bir süre sonra Turgut kalkması gerektiğini düşündü. Patronun işi diye gevşek gevşek düşündü. Kendini iyileşmeye başlayan bir hasta gibi hissediyordu. Yerinden kalkmak için davrandı. Süleyman Kargı oturun dedi. Turgut o gün yapması gereken işlerden bahsetti inandırıcı olmayan bir sesle. Süleyman Kargı elini havada yana doğru sallayarak Turgut'un günlük iş endişelerini geriye itti. Turgut da elinde olmayan bir hareketle omuzlarını silkti. Sigara içmeye yeni başlayan bir ortaokul öğrencisi gibi hissediyordu kendini. Süleyman Kargı'nın yanında bunun dışında hiçbir şeyin önemi olmadığını bilen insan taklidi yapıyordu. Omuz silkiyordu. Bu iş takibi de ne oluyordu canım? Yeni sigara içen çocuk gibi boğazının yandığını, gözüne duman kaçtığını gizlemeye çalışıyordu. Bizim hayatımız işte böyle acılar ve her zaman buna oyun denemezdi. Sonunda sigaraya alışırdı insan. Süleyman Kargı da sanki ondaki bu değişikliğin gelişip bir yere varmasını bekler gibi susuyordu. Turgut'u ürkütmemeye çalışıyordu sanki. Turgut'a böyle geliyordu belki de. İşte birdenbire uzak bir konudan söz açmıştı. Kadınlarla aranız nasıl Turgut? Yolculukta tanışan erkekler de kısa bir süre sonra birbirlerine bunu sorarlar. Süleyman Kargı onu yanıltmak mı istiyordu? Konuşmadan önce denemek mi istiyordu? Selim sevmezdi böyle soruları. Nasıl bilmezdi bunu? Evliyim dedi, çekingenlikle ve gene omuz silkti fark etmeden. Bir omzuma sahip olamıyorum. Bu omuz bana pahalıya mal olacak. Benim biraz düşkünlüğüm var da dedi Süleyman Kargı. Yoksa bu soruyu yarın mı sorsaydım ne dersiniz? Bu adamın yanında büyümüş hissediyordu kendini Turgut. Her şey konuşulabilir dedi tanımadığı bir sesle. Bunu nerede okumuş olmalıyım size göre? Süleyman Kargı güldü beyaz dişlerini göstererek. Güldürmeyi iyi biliyorsunuz dedi. Selim gibi. Selim'in seninle neden rahat olduğunu anlamaya başlıyorum Süleyman Kargı. Bazı ortak metotlarımız vardı dedi. Birkaç basit esasa dayanır. Biraz dikkat edilir. Hepsinin aynı kökten çıktığı görülür. Süleyman Kargı ayağa kalktı. Hızlı adımlarla odanın içinde dolaşmaya başladı. Turgut'un önünde durdu. Piyano çalmayı çok isterdim dedi donuk bir sesle. Şimdi piyanoya oturur, kelimeler ifade etmekte güçlük çektiğim bütün duygularımı, acılarımı tuşlara dökerdim. Bazen şiddetli, bazen yavaş basardım onlara. Kim bilir ne ince ayrıntıları vardır o dokunuşların. Kelimeleri daha önce öyle kötü yerlerde kullanmış oluyoruz ki kirletir diye korkuyoruz duygularımıza dokunursa. Seslerin başka türlü bir dokunulmazlığı var. Ben de sayfalarınızı çevirebilecek kadar notadan anlamak isterdim dedi Turgut aynı donuk sesle. Sonra hemen ekledi. Beni durdurmazsanız pişman olursunuz. Bir yerde bana dur demek gerekir. Süleyman Kargı başını salladı. Selim'i de durdurmazdım. Gülümsedi. Sizleri durdurmak mümkün değildir. İçinizden devam edersiniz sonra. Turgut, bizim metodu Selim size öğretmiş galiba dedi. Üstelik bizim gibi ipin ucunu kaçırıp halının üstünde yatmıyorsunuz sonunda. Gelin bir anlaşma yapalım Turgut. Siz demeyi bırakalım karşılıklı. Böylece ben de kadınlardan bahsetme fırsatını bulurum belki. Turgut, öğretmiş öğretmiş dedi. Sana da öğretmiş. Selim bir şey bildiğini sansın da onu başkasına öğretmesin. İmkan var mı buna? Hafızasını da bu yüzden kuvvetli sanırlardı dedi Turgut aceleyle. Süleyman Kargı kitaplara baktı. Ne kadar çok şeyi birden aklında tutardı gerçekten. Ona gereksiz bir sürü şey bildiğini söylerdim. Bir yerde lazım olur derdi. Biz harp çocuğuyuz. Hiçbir şeyi atamayız kolayca. Ona da bir müşteri çıkar. Birden Turgut'a döndü. Onun öldüğüne gerçekten inanıyor musun? Turgut yerinde sarsıldığını hissetti. Bu sözünü hiç unutmayacağım dedi. Selim'in ölümü gene odayı kapladı. Güneş tutulması gibi bir şey. Kelimelerin dağıtamadığı bir ağırlık. Ona anlatmalıyım diye düşündü Turgut. Sonra bu zamanı konuşmadan geçirdiğim için pişman olacağım. Buradan ayrılınca her şey eski karanlığına gömülecek. Bu anlayışı arayacağım boş yere. Büyük bir karanlık hissediyorum dedi. Tanıdığım Selim'i göremiyorum bu karanlık içinde. Benimle konuşmuyor, sorularıma cevap vermiyor, beni suçluyor. Kendimi suçluyorum. Sustu. Beni yanlış anlayacak, sonra hiç konuşmayacak. Aceleden şaşırıyorum, beklemesini bilmiyorum. Masanın yanındaki aynaya takıldı gözü. Orada zavallılığını gördü. Büyük ve güzel şeylerin yokluğunu gördü yüzünde. Yıllarca yanı başında yaşayan Selim'in bu yüzü güzelleştirmesine nasıl izin vermediğini, sunulan zenginlikleri nasıl kör bir inatla gerittiğini gördü. Bir dostun varlığı güzel bir şeydir. Fakat bir dosta ihtiyaç duymadan yaşayabilmektir önemli olan sözünü söyleyen Turgut'un fakir suratını gördü. Aynalar arası iyi değildi bugünlerde. Yanında dururken ona elimi uzatmak mesele değilken, farkında olmadığım bir varlığı sadece elimden kaçırdım diye peşinden. Başka çare göremedi demek kendini anlatmak için dedi Süleyman Kargı. İnanmıyorlar ki, elle tutulur deliller istiyorlar. Yok canım, o kadar değil diyorlar her zaman. Ölmezsin diyorlar, bu da geçer. Olaylar haklı çıkarıyor onları çoğu zaman. Milyonda bir de olsa yanılma, ağır ve elim yanılma sessizce belirince, milyonda bir için hayatı zehir etmeye değer mi diyorlar onlar. Onlar biz hepimiz. Turgut ümitsizlikle başını salladı. Başka bir yol olmalıydı dedi. Bir yol bulunmalıydı. İnsana bir fırsat verilmeliydi. Bana, sana hiç olmazsa bu çaresizliğe dayanamıyorum. Bir defaya mahsus olmak üzere bir istisna yapılmalıydı. Kağıtlarınızda bir noksanlık var, bir imza eksik diye geri çevrilmeliydi Selim. Özür dileriz, kabul edemeyiz. Bazı noktaları unutmuşsunuz denemez miydi? Turgut'u, Süleyman'ı unutmuşsunuz. Bilseniz ne merakla bekliyorlar sizi. Bütün karakollara haber vermişler. Her yeri aramışlar. Neden haber vermediniz çıkarken? Dikkat et Selim. Canın acıyacak, dur. Söz veriyorum. Her şeyi yeniden konuşacağız. Selimciğim, ışık, hepsi hak verecek sana. Durmadan başlarını sallayarak haklısınız, haklısınız diyecekler. Sen gitmek istesen de bırakmayacaklar seni. Ne olur, biraz daha kalın. Daha yeni başlamıştık konuşmaya. Söyleyecek o kadar çok söz vardı ki. Canım Selim. Hayır Süleyman Kargı. İnanmıyorum Selim'in öldüğüne. Reddediyorum, inkar ediyorum. Nefes alamıyordu. Bir şeyler yapmak, bir yere tutunmak istiyorum. Süleyman Kargı yerinden kalktı, kütüphanenin yanına gitti. Turgut'a dönerek Selim gibilerin işte böyle yaparlar dedi. Birdenbire yüklenmezler üstüne. Önce bırakırlar istediği gibi düşünsün her şeyi. Dünyayı dilediği gibi anlamasına, yaşamasına, hissetmesine izin verirler. Hatta alkışlarlar, överler onu. Büsbütün çileden çıksın da geri dönemesin diye. Sonrasını biliyorsun işte. Eğildi, kütüphanenin alt gözünden bir dosya çıkardı. Fakat Selim bazı evrakını kaçırmayı başardı onlardan. Hiçbir iz bırakmadan kaybolacağını sananlar aldandılar. Ona cesaret verecek insanlar da vardı dünyada. Ve o uzun boylu düşünmeden, hesaba kitaba kaçmadan, öylesine içinden geldiği gibi dünyasını kurmaya çalıştı. Bu uzun şarkıları yazdı. İstediğini yaz Selim dedim. Hiçbir korku aklını gölgelemesin. Sonunda pişman olursun ama dayanamazsın dedi. Boş yere yorulursun, usanırsın benden dedi. Zarar yok Selim be dedim. Bir insan da senin yüzünden sıkılsın, bir insandan da utanma. Ne olur. Peki Süleyman dost dedi. Senin için olsun bu şarkılar. Sen izin ver, ben de yazayım. El ele verip gösterelim onlara. Utançlarından sokağa çıkamasınlar. Öyle garip bir yaratık çıksın ki ortaya, aynı cinsten olduklarından utansınlar. Bütün tabiat alimleri bir araya gelsinler de çözemesinler bu yaratığın sırrını. Öyle tuzaklar kuralım ki küçümseyip bir kenara atsınlar, gene de rahat etmesin içleri. Sonra kuşkuya kapıldı hemen. Yapamam Süleyman dost dedi. Onlara rezil olduğum gibi kendi yüzüme de bakamam aynada. İşte böylece Turgut dost bir iyi oldu, bir kötü. Bir zayıf hissetti, bir kötü. Bana sorarsan her satırının altında Selim'in bir tatlılığını hissederim. Çok yakınındaydım tabii. Akılcı bir gözle bakamadım hiçbir zaman. Kusurları bile tatlı geldi bana. Selim'i yaşadım çünkü. Bakarsın biri de peki ne olmuş yani der. Her okuyanın yanına Selim'i taşıyamam ya. Neyse, kimse de okumadı daha. Selim gözümü öyle korkutmuştu ki kimseye vermeye cesaret edemedim. Dosyayı Turgut'a uzattı. Sonunda bir de benim ağzımdan yazılmış açıklamalar var. Beni karıştırmadan içi rahat etmedi. Sen filozofsun dedi. Açıklamaları senin yapmış görünmen gerekiyor. Böylece hiçbir şeyin farkında olmazlar, atlatırız onları. Onlar diye tutturmuştu. Okursan göreceksin. Turgut dosyayı yanındaki sehpaya koydu. Süleyman Kargı, şimdi okumak istersin herhalde. Uzun ama zararı yok, bekleriz. Vaktimiz çok değil mi? Turgut başını öne eğdi kızararak. Şu anda sana güzel bir söz söyleyebilmek için 10.000 kitap okumuş olmayı isterdim dedi. Gene de az gelişmiş bir cümle söylemeden içim rahat etmeyecek. Seni tanıdığıma çok sevindim kendi çapımda. Dosyanın kapağını açtı, sonra yapma bir endişeyle Süleyman Kargı'nın yüzüne baktı. Anlamadığım yerler olursa hiç çekinmeden sorabilir miyim? Dün, bugün, yarın. When I was a little child. Bir yoklukta Ankara. Après moi dul and wild. Town ne oldu? Que sera? İthaf ve mukaddime. King Solomon Spear'di adının İncilcesi. Süleyman Kargı dosttur Türkçe'ye tercümesi. Hamlet için Horatio neyse öyleydi bana. Kıbrıs dolaylarından göçmüş ana vatanı. Yıkık bir sur üstünde büyük, cesur ve mağrur. Saplanmış bayrak gibi Ankara'da oturur. Selim Işık tek ve Türk ve duygulu, amansız, sabırsız ve olumsuz, yaşantısında cansız sanılırdı. Gerçekti. Hayır, gerçek değildi. Tutunamayanların tarihine eğildi. Kelime ve yalnızlık hayatın tadı tuzu. Kucaklamak isterdi ölümü ve sonsuzu. Birinci şarkı. 936. Tarih düşüldü. Niçin? Doğumu önemlidir, yani kendisi için. Buruşuk yüzler, bezler arasında bir canlı, baş parmağını emdi, yıkanmamış ve kanlı. Cahildi, ne bilsindi libidonun adını. Duymuştu belki aşkın kokusunu. Tadını sonradan uzun olan yumuk parmaklarında. Yıkandı çinkotasın sıcak ırmaklarında. İlk resminde beyazdı kundağı gibi yüzü. Bir taşra konağında yaşadı ilk gündüzü. Büyük anne Osmanlı sabrıyla ağır ağır sallıyor beşiğini. Dede bunak ve sağır. Gelin ürkek ve şaşkın, dede 90'ı aşkın, gözlerinde kalmamış ışığı hiçbir aşkın. Ne zaman yemeğini yediğini bilmiyor. Gördüğü karısı mı, gelini mi bilmiyor. Asırlık ayakları evde bir hastalıktı geceleri dolaşan. Dalgın karnı acıktı, kalktı yer yatağından, iki ayaklı hüzün. Selim'in beşiğine uğradı, beyaz tülün altında yatan teni okşadı. Titrek elin tuttuğu son canlıydı. Sanki mutfağa gelin diyen bir sese doğru yönelirken bir ağrı saplandı. Ölü buldu onu sabah rüzgarı. İlk rüyanın teriyle bilincin eşiğinde ıslanarak uyandı. Kıvrandı beşiğinde. Kundağıyla büyük ve beyaz bir elma kurdu. Esirlik türküsünü bütün eve duyurdu. Baba geniş yatakta döndü. Yorganı kaptı. Anne meme vermenin sancısıyla haraptı. İlk ve son kocasının çocuğa bak müzeyyen mırıltısıyla kalktı kadın kokan yerinden. Koridos adasında, fermanlar arasında, elinde kendi gibi kuru bir barajını da tutarak, 12. derece bir denklemi kaygısız çözmesiyle, Ferania Sandolemi indirerek tahtından kadın saltanatına son veren Panton Hippios ya da önce atına sonra kadına tapan Hun gibi Numan Işık, oysa ilk yıllarında anneme nasıl aşık. Uykulu gözleri kim bilir ne tazeydi. İpek geceliğinin içinde sert ve diri. Mektuplarda Numan Bey, aşkını eski Türkçe evlenmeden elbette anlatırmış anneme. Kayarken karanlıkta, dede bir taş yığını gibi genç lohusanın acıttı ayağını. Acı bir çığlık kesti Selim'in nefesini. Belki o anda duydu korkunun ilk sesini. Evin arka bahçesi otlar ve tahta perdi. Anılar başladı mı? Paslı bir kilim yerde koruyor dış dünyadan. İlk böcekleri elinden kayıp geçiyor. Nine düşürmüyor elinden belirsiz anlamlarla uyutan ninnileri, hu diyen dervişleri, ürkünç ecinlileri. Dandini ve Dastana, kovbostancı danayı, yemesin lahanayı, yemesin lahanayı. 1 yaşında kızamık, 2 yaşında sıtma yakaladı Selim'i. Yavrum terleme, koşma. Terli bir uyanıştan sonra tam 3 yaşında düştü yatağa baygın. Ağlayarak başında Kur'an okur annesi, bir açılsa gözlerin. Ne diyorsun Allah'ım, duyulmuyor sözlerin. Baba mırıldanıyor, Selim ışık, güzel şey. Ağlıyor gürültüyle, hey rahmetli Numan Bey. Kasabanın tek doktoru Topal Muvakkar. Muvakkar'ın tek gözü birazcık Şehla bakar. Topal doktor kalksana, lambaları yaksana, Selim elden gidiyor, çaresine baksana. Muvakkar'ın gözü varmış derler annemdi. Babama severek varmış derler annemdi. O zaman kaç senesi? Tıp bildiğiniz gibi. Bütün umut Allah'tan, hep bildiğiniz gibi. Zatüre, geceyi atlatır sümit var. Kışın olsa giderdi, dışarıda ıslak bahar. Birden gözünü açtı. Karanlık pencereler, yağmur izleri. Selim Atatürk'ü gördüm der. Taşra'da yetişirken öğrendiği tek dildi Türkçe cahil Selim'in. Bu kadar diyebildi. Oysa bilseydi canım biraz da Fransızca boyla Atatürk maman derdi muhakkak orada. Az gelişmiş babanın az gelişmiş tek oğlu. Şimdi hatırladım da gene gözlerim doldu. Donu kaydığında idare lambasının üzerine eğilen gölgenin babasının varlığından habersiz soluk bir ateş gibi küçücük yatağında. Bir aydınlık belirdi. İşte güneş doğuyor. Kurtuldu. Yaşayacak. Yamalı bir yıldız ileride ışıyacak. İzin ver Selim biraz. Hegel, Fichte diyelim. Felsefeyle ilişkin bir de ekmek yiyelim. Böyle buyurdu kargı. To speak King Solomon. Yerindedir bu yargı. Evet, haklı Platon. Felsefeyi seviniz fakat koparmayınız. Demekle özetiyor bu dünyada yalnızız. Özür dilerim senden bu sütunda açıkça. Çocukluk günlerine kapılmışım çocukça. Kelimenin anlamı sevmek demek Yunanca. Filo. Sofya'yı sevmek oluyor filosofya. Hatırlarsın pasajda Lefter'in meyhanesi servis yapar, şarkı söyler, biraz kısıktı sesi. O Sofya mu, Sofya mu? Sensiz içmek olur mu? Kır saçlı laternacı biraz mahzun dururdu. In vino veritas. Der sofistlerden dozikos, tarih felsefesinde armoniko müzikos. Gene sapıttın Selim. Seni kim durduracak? Söylemiştim Süleyman. Ben başlamazsam ancak durdurulabilirim. Ayrıca fakir dilim bağlı hece vezniyle taş kesildi sahilim. Hecenin çarmıhına çivilenmiş ellerim. Kafiye tanrısına kurban oldum. Efendim? Bir şarkının sonuna kadar sabredemedin. Bundan kaybediyorum böyle olduğum için. Ne olur tutma artık beni hece vezniyle. Allah'ın, senin ve tüm sevenlerin izniyle. Çözülsün zincirlerim, tutulan kol çalışsın. Bir espri uğruna harcatmayın. Alışsın Selim ışık insana. Söylesin şarkısını, kesintisiz acemi, Oblomov hırkasını çıkarsın bedeninden. Ey ölü ruh, kıyam et. Beğendin mi Süleyman? Beğenmedim, devam et. İkinci şarkı. Orta Asya'daki pembe elipsin içinden, çıkan kırmızı oklara binerek bozkurtlar, kanatlı, Çin'den nasıl uçmuşlarsa Tanca'ya kadar, ben de 6 yaşımda dar ve yüksek çamurluklu tenezzühle Ford T modeli Ankara'ya ulaştım sağ salim. Yağmur çay evinin önünde dolaştım. Uyuşan bacaklarımı oynatarak Ankara'nın toprağında. Taşan bana dünyanın en büyük meydanı gibi geldi. Gözüne güneş gelmesin diye elini siper eden Mehmetçik heykeli ne güzeldi. Ve büstlerinden yalnız göğsüne kadar tanıdığım Atatürk. Kabartmalı ve yüksek bir mermerin üstüne çıkmıştı atıyla. Böylece tanışmış oldum heykel sanatıyla. Baba, oradaki kadın sırtında ne taşıyor? Bomba. Neden? Türk yurdu topyekün savaşıyor. Savaş cephede bitti 20 yıl önce. Oysa bir türlü bitmez okul kitaplarından ince sesimle okuduğum şiirlerde Zafer Bayramı münasebetiyle. Oğlum, bu ne şeker ne de kurban bayramı derken babam haklıydı. 30 Ağustos günü elini öperek ondan para istediğim zaman. Babama şiir okumayı bile düşünüyordum o sırada. Babam şiir sevmezdi. Evimize arada gelen Mimar Cemil Uluer yalnız şiir yazardı. Babam bu adama nedense kızardı. Bir kere mimar değil bu herif diye başladı mı hafif üzülürdü annem. Canım Numan Bey derdi babama. Bu kadar şey olma şey derdi annem sık sık. Adamcağıza yazık. Mimar Cemil şiir bina ederdi. Kışlık kömürü bizim evden giderdi. Müsteşar Namık Bey'in ziyaretinde de arz-ı hürmetleriyle ve kimin okuduğu belli olmayan hikmetleriyle dolu kitabını sunar, bir kat giyilmiş elbiseler alır, yazlık, şair ve mimar olmaktan böylece vazgeçtim, yazık. Sevmedim okulu önce. Öğretmenim tutmadı yerini annemin, bence. Beni çingenelere vermek istemeseydi, babam bir dev anası gibi görünen öğretmenden kaçardım. İyi olurdu. Korkuyu bahçedeki huysuz ve parlak kanatlı horoz tanıttı bana. Bir de öğretmenim Rana. Kulağını çekerim. Konuşma. Terbiyesiz. Yakarım ağzınızı. Çişim geldi derseniz. Kırarım notunuzu haylazlık edersiniz. Yarına satır satır ezberlensin dersiniz. Yorgan üstümden attım o gece. Çıplak ayakla taşlara bastım o gece. 40 derece ateşim çıksın diye bekliyordum. Sakın göndermesin babam beni okula yarın. Olur mu Allah'ım? Allah'ım diye başlamışken dua edeyim hemen. Allah'ım ne olur sen anneme, babama, bana ve nineme ve apartmandaki Baha Bey'e, karısına ve oğluna ve mahalledekilere ve rahmetli dedem Hüsrev kuluna ve Ankara'dakilere ve Türkiye'dekilere ve dünyadaki bütün iyilere rahatlık ver. Onların içinde varsa eğer, hırsız, fena ve kötülük etmek için insana fırsat bekleyenlere ve beni azarlayan kapıcımız Kamber'e, ve beni bahçede korkutan horoza ve ezberimi bilmezsem ceza verecek öğretmene rahatlık verme. Ceza vermezse rahatlık ver. Yeter bu kadar. Allah kızar sonra çok istersen. Yalnız unuttum. Ne olur rahatlık versen Galatasaray takım oyuncularına. Yarın maçları var da yenilmesinler sakın. Bu çocuk ne olacak böyle Müzeyyen? Yaramaz olsaydı pısırık olacağını. Hiç kimseyle konuşmaz sınıfta. Tek başına koşar durur bahçede. Onu eve kapatmak doğru mu? Çalışkan fakat korkak. Annem üzüldü fakat belli etmedi. Öğretmenim çok güldü çarpınca ağaca. Affedersiniz dediğimi anlatırken. Annem sözü kısa kesti. Dersiniz başlayacak. Vaktini aldım Rana. İnşallah büyüyünce lazım olur vatana.